Kitabın adı Büyülü Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 20. Ayrım. 16. Bölüm. Eve ile Peabody geldiklerinde Spirit Quest henüz açılmamıştı. Ancak Chess oradaydı, kaldırımda bekliyor ve geri dönüşümlü bir fincandan tüten bir şey yudumluyordu. Günaydın. Hava hala Chess'in yanaklarını kızartacak kadar serindi. Acaba yukarıda dükkan yerine dairemizde konuşabilir miyiz diye düşünüyordum. Polisler iş yaparken kötü mü görünür diye sordu Eve. Açıkçası erken gelen müşterileri şaşırtabilir diyebiliriz ve biz yarım saat içinde açacağız burayı. Sanıyorum ısise ihtiyacınız olmayacak. Şu an değil. Buna memnun oldum. Bana bir saniye verirseniz. Chess yüzünde utangaç bir ifadeyle Eve baktı. Isis evde kafeini onaylamıyor. Ben bu konuda zayıfım dedi fincanından bir yudum daha alırken. Benim her sabah sinsice dışarı süzülüp bu bağımlılığımı beslediğimin, sonra da hiç böyle bir şey yapmamışım gibi davrandığımın o da farkında. Saçma ama bu bizi mutlu ediyor. Zaman senin. Yolun karşısından mı aldın onu? Orası eve fazla yakın. Ayrıca doğrusunu söylemek gerekirse kahvesi berbat. Köşedeki şarküteri iyi kahve yapıyor. Belirgin bir memnuniyetle kahvesinden bir yudum daha aldı. Sigarayı yıllar önce bıraktım, hatta bitki özlerini de. Fakat sabahları bir fincan kahve içmeden yapamıyorum. Dün geceki töreni beğendiniz mi? İlginçti. Sabah havası hala sert olduğundan Eve eldivensiz ellerini ceplerine soktu. İşe gidenlerden sonra hem sokak hem de hava trafiği biraz azalmaya başlamıştı. Ormanda çıplak koşmak için hava biraz sert değil mi? Evet, büyük ihtimalle bu yıl açık alanda başka tören düzenlemeyeceğiz. Özellikle çırılçıplak olarak. Fakat Miriam yüreğini Şamhain'den önce birinci sınıf cadı olarak üyeliğe girmeye hazırlamıştı. Şamhain, cadılar bayramı dediler Chess'le Peabody beraberce. Peabody ayaklarını yere sürerken Chess ona gülümsedi. Peabody, Free Agar diye mırıldandı. Aa, arada temel benzerlikler var. Chess kahvesini bitirdi, bir çöp kutusuna yaklaştı ve fincanı özenle delikten içeri attı. Siz üşütmüşsünüz memur bayan. Evet efendim. Peabody hapşırmamaya kararlı burnunu çekti. Ben de bunu rahatlatacak bir şeyler var. Bizim üyelerimizden biri sizi tanıdı Teğmen. Söylediğine göre size fal bakmış yakın zamanda. Aslında Alice'in öldüğü gece. Evet doğru. Cassandra çok yetenekli ve çok tatlı biridir dedi Chess merdivenleri çıkmaya başlarken. Olacakları daha açık görebilmeliydi diye düşünüyor. O zaman size Alice'in tehlikede olduğunu söyleyebilirdi. Sizin de tehlikede olduğunuza inanıyor. Chess durdu, arkasına baktı ve verdiği taşı hala taşıdığınızı umuyor. Buralarda bir yerde. Chess, iç çekmeye benzer bir ses çıkardı. Boynunuz nasıl? Hiçbir şey olmamış gibi. Temiz şekilde iyileştiğini görüyorum. Evet, hem de çabucak. Üzerine sürdüğün şeyin içinde ne vardı? Adamın muzipçe parlayan gözleri Eve'i şaşırttı. Önemli değil, sadece biraz yarasa dili, bir küçük kertenkele gözü. Chess kapıyı çanların müzikal şıngırtısıyla açtı. Lütfen, rahat olun. Sizi dışarıda beklettim. Isınmanız için çay koyacağım. Zahmet etmeyin. Zahmet değil kesinlikle, birazdan geliyorum. Chess kapı eşiğinden kayboldu ve Eve adamın yaşadığı yeri inceleyecek zaman buldu. Eve onların basit olduğunu söyleyemezdi. Açıkçası aşağıdaki raflarda duran birçok şey buraya kadar gelmişti. Oval bir masa, çok uçlu iri kristal parçalarıyla dekore edilmişti. Bakır bir vazo güz çiçekleriyle doluydu. Duvarda yuvarlak mavi bir koltuğun üzerine karmaşık bir goblen asılmıştı. Erkeklerle kadınlar, güneşler ve aylar, mazgallardan alevler fışkıran bir kale. "Majör Arkan," dedi Peabody. Eve daha yakından bakmak için yaklaşınca. Peabody şiddetlice hapşırdı ve cebinden bir mendil çıkardı. "Tarot'tan. Eski gözüküyor, el işi." "Pahalı," dedi Eve kararlıca. "Bu tip sanat ucuza gelmezdi." Kurşunla kalay karışımından ve sünger taşından oyulmuş heykeller de vardı. Sihirbazlar ve ejderhalar, iki başlı köpekler, incecik kanatları olan güzel kıvrımlı kadınlar. Diğer duvarsa birçok farklı renkte garip ve çekici sembollerle kaplıydı. "Kels kitabından," dedi Peabody Eve'in meraklı bakışlarını görünce omuzlarını kaldırdı. Annem nakış işlerken sembolleri kullanmayı sever. Yastıklar ve örnek işlerdeki gibi. Çok güzel görünüyorlar. Çok hoş bir yer. Burası Cross'un dairesinde olduğu gibi tüylerini ürpertmemişti. Eksantrik ama güzel. Bu antikaları, metal işlerini ve sanatı alabilmek için işleri iyi gidiyor olmalı. İşler yeterince iyi gidiyor dedi Chess. Çiçek desenli seramik bir çaydanlıkla fincanları taşıdığı tepsiyle geri gelmişti. Ve dükkanı açmadan önce sahip olduğum bazı kaynaklar vardı. Miras mı? Hayır. Chess tepsiyi yuvarlak kahve masasına koydu. Tasarruflar, yatırımlar. Kimya mühendislerine iyi para verilir. Fakat bunu ticaret yapmak için bıraktın. Bıraktım dedi Chess basitçe. İşimden memnun değildim. Yaşamımdan memnun değildim. Terapi yardımcı olmadı mı? Chess bunu yapmakta zorlansa da bakışlarını Eve çevirdi. Bozulmadım. Lütfen oturun. Sorularınızı cevaplandıracağım. O senden bunları tekrar hatırlamanı isteyemez Chess. Isis odaya yıldırım gibi girmişti. Bugün elbisesi fırtına bulutlarının renginde griydi ve Chess'e doğru ilerlerken etekleri ayak bileklerinin etrafında dönüyordu. Bütün yasalara göre gizli tutmaya hakkın var. Chess'e sorularımı cevaplaması konusunda ısrar edebilirim diye düzeltti Eve. Ben bir cinayet soruşturması yürütüyorum. Ancak o da danışman alma hakkına sahip elbette. Onun bir avukata değil barış ve huzura ihtiyacı var. Isis kıpır kıpırdı. Gözleri duygu yüklü bakıyordu. Chess onun elini tuttu, dudaklarına götürdü ve kendi yüzüne bastırdı. Ben barış ve huzura sahibim dedi alçak sesle. Sana sahibim. Meraklanma. Aşağıya gitmeli ve dükkanı açmalısın. Ben de bunu yapmalıyım. Kalmama izin ver. Chess olumsuz anlamda başını salladı ve bakışları iyi şaşkınlık içinde bıraktı. Fiziksel ilişkileri konusunda düşünmek zaten yeterince şaşırtıcıydı. Fakat şu an aralarındaki şey cinsellik değildi. Bu aşktı, sadakatti. Isis'in Chess'in dudaklarına ulaşabilmek için o tanrıca vücudunu eğmesi komik olmalıydı. Ama tam tersi çok dokunaklıydı. Sadece çağırman yeterli dedi Isis ona. Sadece beni istemen yeterli. Biliyorum. Chess onu okşayarak aşağıya gönderdi. Isis Eve son bir kez zorlukla kontrol ettiği öfkeli bir bakış attı ve dışarı çıktı. O olmasa halen yaşıyor olur muydum bilmiyorum dedi Chess kapıya bakarak. Siz güçlü bir kadınsınız Teğmen. Sizin bu tip bir ihtiyacı, bu tip bir bağlılığı anlamanız zordur. Geçmişte olsa Eve bunu kabul ederdi ama şimdi o kadar emin değildi. Ben bu konuşmayı kaydetmek istiyorum Bay Forty. Evet, tabii ki. Chess oturdu ve Peabody kayıt cihazını çalıştırırken fincanlara çay koydu. Eve, geleneksel uyarı cümlesini söylerken hiç bakmadan dinledi. Haklarınızı ve yükümlülüklerinizi anladınız mı? Evet. Tatlandırıcı ister misiniz? Eve sabırsızca çayına baktı. Kokusu şüpheli bir biçimde Mira'nın ona ikram ettiği şeye benziyordu. Hayır. Chess tatlı bir gülümsemeyle, ''Sizinkine biraz bal ekledim memur hanım'' dedi ve biraz da başka bir şey. Rahatlatıcı bulacağınızı düşünüyorum. Çok güzel kokuyor. Peabody çayı dikkatlice yudumlayıp tadına baktı ve gülümsedi. Teşekkürler. Babanızı en son ne zaman gördünüz? Aniden gelen soru karşısında savunmasız yakalanan Chess hızla başını kaldırdı. Fincanı tutan eli bir kere şiddetle sallandı. Cezasının verildiği gün. Mahkemeye gittim ve onun götürülmesini izledim. Onu tam denetim altına aldılar. Hayatının kapısını kapatıp kilitlediler. Siz bununla ilgili ne hissettiniz? Utandım, ferahladım. Ümitsizce mutsuzdum ya da belki sadece umutsuzdum. O benim babamdı. Chess bir bardak viskiyi başına diker gibi çayından büyükçe bir yudum aldı. Ondan tüm kalbim ve tüm ruhumla nefret ettim. Adam öldürdüğü için mi? Babam olduğu için. Onun mahkemesini izlemekte direnince annemi derinden yaraladım, biliyorum. Fakat beni durduramayacak kadar çökmüştü duygusal olarak. Babamı da asla durduramamıştı. Ama sonunda ondan ayrılabildi. Beni aldı ve onu terk etti. Ve bu, düşünceme göre, hepimiz için bir sürpriz oldu. Chase fincanına baktı. Dibinde dolaşan yaprakların nasıl sıralandığını düşünüyor gibiydi. Annemden de uzun süre, çok uzun bir süre nefret ettim. Nefret bir insanı tanımlayabilir, değil mi Teğmen? İnsanları çirkin bir hale sokabilir. Sana olan bu muydu? Buna yakın sayılır. Bizimki mutlu bir ev değildi. Babam gibi bir adamın buyruğu altında mutluluk bekleyemezsiniz. Siz benim de onun gibi olup olmadığımı bilmek istiyorsunuz. Chess'in sesi sakindi fakat gözleri hareket halindeydi. Sorguda izlemen gereken gözlerdir diye düşündü Eve. Sözler çoğu zaman hiçbir şey ifade etmezdi. Öyle misin? Kan anlatır. Bu Shakespeare'in miydi? Chess başını salladı. Pek emin değilim fakat aileleri ne olursa olsun bu tüm çocukların yaşadığı ve aynı zamanda korktuğu şey değil midir? Kan'ın anlatması. Eve bununla yaşamıştı, bundan korkmuştu. Fakat bunun kendisini yönlendirmesine asla izin vermemişti. Babanın hayatındaki etkisi ne kadar güçlüydü? Daha güçlü bir şey olamazdı. Siz başarılı bir soruşturmacısınız Teğmen. Eminim kayıtları incelemiş, diskleri izlemişsinizdir. Korkunç karizmatik bir adamdı. Kendini yasaların üstünde gören bir adam. Var olan tüm yasaların hem de. Bu tür çelikten bir kibir, kendi içinde zorlayıcıdır. Kötülük bazıları için zorlayıcı olabilir. Evet, Chess'in dudağı keyifsizce kıvrıldı. Bunu kendi görev alanınızdan bilirsiniz. O, dövüşebileceğiniz bir adam değildi. Ne fiziksel ne de duygusal anlamda. Güçlüydü, çok güçlüydü. Chess bir süre gözlerini kapattı. Sürekli öldürmeye çalıştığı şeyden kurtulmuştu. Onun gibi olmaktan korkuyordum. Bana verilen en değerli hediyeyi geri vermeyi bile düşündüm. Yaşamımı. İntiharı denedin mi? Denemeye kadar gidemedim, sadece planladım. İlk seferinde 10 yaşındaydım. Çayını yudumladı. Kendini yatıştırmaya kararlıydı. 10 yaşında bir çocuğun intihar etmeyi tasarlamasını hayal edebiliyor musunuz? Evet, Eve bunu hayal edebiliyordu. Hem de çok iyi. Kendisi bunu tasarlarken daha da gençti. Sizi taciz etti mi? Taciz çok zayıf bir tanımlamadır. Siz de öyle düşünmüyor musunuz? Beni dövdü. Bunu yaparken hiç öfkeli görünmüyordu. Sadece beklemediğim anlarda vurur, bir kemiği kırar, bir yumruk çakar ve bunu başka bir adamın bir sineği kovarkenki sükuneti ve dalgınlığıyla yapardı. Yumruğunu dizinin üzerinde sıkmıştı. Chess bunun bilincine varınca elini açtı, parmaklarını uzattı. O bir köpek balığı gibi hızlı ve sessizce saldırırdı. Asla bir uyarı ya da bir ölçü yoktu. Hayatım, acılarım tamamen onun kaprisine bağlıydı. Ben cehennemi yaşadım, dedi yumuşak sesle. Neredeyse dua eder gibiydi. Eve, kimse yardım etmedi mi, diye sordu. Kimse araya girmeyi denemedi mi? Biz hiçbir yerde çok uzun kalmadık ve o kimseyle bir bağlantı ya da dostluk kurmamıza izin vermedi. Sözlerini yayması gerektiği iddiasındaydı hep. Yumruğunu indirir, bir kemiğimi kırar, sonra da beni kendisi tedavi merkezine götürürdü. İlgili bir babaydı. Kimseye anlatmadın mı? O benim babamdı ve bu benim hayatımdı. Chess ellerini kaldırdı, sonra yavaşça indirdi. Kime söyleyebilirdim ki? Eve kendisinin de kimseye söyleyemediğini düşündü. Onun da anlatacak kimsesi yoktu. Chess gözlerini kırpıştırdı. Kısa bir süre için bunun adaletin ifadesi olduğunu söylediğinde onun haklı olduğunu düşündüm. Ve bir şey söyleyecek olursam çok büyük acılar çekeceğimi, korkunç bir cezaya çarptırılacağımı söylediğinde ona kesinlikle inandım. Bana ilk defa tecavüz ettiğinde 13 yaşındaydım. Ellerimi bağlarken bana bunun bir ayin olduğunu söyledi ve ben ağladım. Bir geçiş ayini bu dedi. Seks hayat demekti. Alınması gereken bir şeydi. Görevi ve hakkı olduğu için beni bu yolculuğa çıkarıyordu. Chess çaydanlığı alıp fincanını doldurdu, sonra özenle geri koydu. Ben bunun tecavüz olup olmadığını bilmiyorum. Mücadele etmedim. Ona durması için yalvarmadım. Sessizce ağladım ve boyun eğdim. Bu tecavüzdü, dedi Peabody. Sesi çok hafif çıkmıştı. İşte, Chess, biraz önce koyduğu çayı içemeyeceğini anlayınca fincanı kaldırıp elinde tuttu. Kimseye anlatmadım. Yıllar sonra onu içeri attıklarında bile polise anlatmadım. Onu içeride tutabileceklerine inanmıyordum. Bunu becerebileceklerine inanmıyordum. O çok kuvvetliydi ve ellerindeki onca kanla daha da güç kazanmış gibi geliyordu bana. Çok garip ama annemi kaçmaya ve beni de yanında götürmeye zorlayan şey şiddet değil seks oldu. Küçük bir çocuğun kırılan kemikleri değildi ya da annemin onun sebep olduğunu bildiği ölümler de değildi. Annemin bunu bildiğini sanıyorum. Annemin karar verdiği an onu etrafında yanan siyah mumların ışığı altında sunakta benim üzerime çömelirken gördüğü andı. O annemi görmedi. Fakat ben odaya girdiği anda annemin yüzünü gördüm. Annem beni orada bıraktı. Onun benimle işini bitirmesi için bıraktı ve o gece ancak o dışarı çıktıktan sonra kaçtık. Annen yine de polise gitmedi. Hayır. Chess Eve baktı. Biliyorum. Eğer annem polise gitseydi, bazı hayatların kurtarılabileceğine inanıyorsunuz. Fakat korku çok kişisel bir duygudur. Annemin tek amacı hayatta kalabilmekti. Babamı yakaladıklarında her gün mahkemeye gittim. Onun bundan bir şekilde kurtulabileceğinden emindim. Onu kilit altında tutacaklarını söylediklerinde bile inanmadım. Sonra onun adını sildim ve normalliğe geçiş yapmayı denedim. İlgimi çeken, yeteneğim olduğunu bildiğim bir işe girdim ve kendime insanlara yakın olma izni vermedim. İçimde öfke vardı. Bir yüze bakıyordum ve mutlu ya da üzüntülü olduğunu görünce ondan nefret ediyordum. İnsanlardan gölgelenmemiş varoluşları için nefret ettim ve babam gibi ben de hiçbir yerde çok fazla kalmadım. Büyük bir sükunet ve ciddiyetle intihar etmeyi tekrar düşünmeye başladığımda yardım arayacak kadar korkmuştum. Chess tekrar gülebildi. O zaman hiç fark etmemiştim ama bu benim için bir başlangıç oldu. Bir adım attım, konuşulamayanları konuşmak için kendime izin verdim. Kendimi suçlamamayı, masumiyetimi kabul etmeyi ve annemi affetmeyi öğrendim. Fakat öfke hala burada, güçlü, gizli bir düğüm olarak içimdeydi. Sonra Isis'le tanıştım. Büyücülüğe olan ilgin nedeniyle diye araya girdi Eve. Terapimin bir parçası olarak bunu araştırmam nedeniyle. Chess bu kez çayından içti ve dudakları kıvrıldı. Kızgın ve kabaydım. Dinlerin hepsi içimde nefret uyandırıyordu ve ben babamın inandığı şeylerden tiksiniyordum. Isis öylesine güzeldi, öylesine ışık doluydu ki sırf bunun için ondan nefret ettim. Ancak o hiç aldırmadı ve beni bir ayine gelmem için kışkırttı. Sizin dün gece yaptığınız gibi sadece izleyecektim. Ben kendimi bir bilim adamı olarak düşünmeyi tercih ederim. Gideceğim ve onun inancının salaklar tarafından tekrar edilen eski sözcükler dışında bir şey olmadığını kanıtlayacağım diye düşündüm. Aynen acıtmak ve egemen olmak için dini bir mazeret olarak kullanan babamın ilkelerine benziyordu. Alaycı bir tavırla kimseye yanaşmadan içim gizli bir öfkeyle dolu geride durdum. Onlardan sadelikleri ve sadakatleri yüzünden nefret ettim. Bu yüzlerdeki ifadeyi babamın konuşmasını dinlemek için toplanan insanlarda da görmemiş miydim? Sonuçta onlarla hiçbir şey yapmak istemiyordum. Yine de 3 kez gidip izledim onları ve hiç farkında olmadan iyileşmeye başladım. Ve bir gece Alban Eylir'de yani bahar ekinoksunda Isis beni kendi evine çağırdı. Baş başayken bana beni tanıdığını söyleyince paniğe kapıldım. Her şeyi ve babamı gömmek için öylesine uğraşmıştım ki. Isis paniğe kapıldığımı görünce bana bu yaşamı kastetmediğini söyledi. Fakat onun gözlerinin içine baktığımda her şeyi bildiğini görebiliyordum. Benim kim olduğumu, nereden geldiğimi biliyordu. Bana iyileşme konusunda büyük kapasitem olduğunu ve kendimi iyileştirdiğim zaman bunu fark edeceğimi söyledi. Sonra beni baştan çıkardı. Chess kısa bir kahkaha attı. Bu gülüşte büyük bir sıcaklık vardı. Bu güzel kadının beni kendi yatağına götürmesinin bende yarattığı şaşkınlığı hayal edin. Küçük bir köpek yavrusu gibi yarı istekli, yarı korkmuştum. O benim ilk kadınımdı ve birlikte olduğum tek kadındı. Ve o bahar ekinoksu gecesi içimdeki o sert, gizli düğüm çözülmeye başladı. Isis beni seviyor. ve bu mucize benim başka mucizelere de inanmamı sağladı. Vika oldum, bu gücü kucakladım ve bu güç tarafından kucaklandım. Kendimi ve başkalarını iyileştirmeyi öğrendim. Hayatımda tek zarar verdiğim insan kendimdim. Fakat ben şiddetin cazibesini, bencilliği ve başka bir efendiye boyun eğmeyi Isis'ten tüm sezgilerine rağmen daha iyi anlıyorum. Eve ona inandı. Onun geçmişinin kendi geçmişine ayna tutması sezgilerine güvenmesini sağlamıştı. Babanla olan bağlantını gizlemek için çok büyük bir çaba harcamışsın. Sen harcamaz mıydın? Alice bunu biliyor muydu? Alice masumiyetti. O gençlikti. Selina Cross'a rastlayana kadar onun yaşamında David Baines Conroy'lar yoktu. Cross zeki ve intikamcı bir kadın. Eğer senin gizemini çözmüş olsaydı, sana şantaj yapmak için Alice'i ve diğerlerini kullanabilirdi. Tarikatının üyeleri senin hikayeni bilseler sana güvenirler miydi? Şimdiye kadar bunu sınamaya kalkmadığım için bir cevabım yok. Ben bunu saklı tutmayı tercih ederim. Alice'in öldürüldüğü gece sen buradaydın değil mi? Isis'le yalnızdınız. Evet ve biz Lobar'ın öldürüldüğü gece de burada yalnızdık. Biliyorsunuz son cinayette de Isis'le birlikteydim. Ve evet, Chess hafifçe gülümsedi. Benim için yalan söyleyeceğinden hiç şüphem yok. Ancak o bir katilin oğluyla yaşayabildiği halde asla bir katille birlikte yaşamazdı. Bu onun varlık nedenini inkar etmesi olurdu. Isis seni seviyor. Evet, sen de onu seviyorsun. Evet, Chess korkuyla dolan gözlerini kırpıştırdı. Isis'in bunun bir parçası olduğuna inanıyor olamazsınız. O Alice'i sevdi ve bir annenin hasta çocuğuyla ilgilenmesi gibi ilgilendi onunla. O hiç kimseyi incitemez. Bay Forty, herkeste incitebilme potansiyeli vardır. 20. ayrımın sonu. Sayfa 255. Devamı 21. ayrımda.